Ayrım 31. Neo Türkiye'nin pan zehiri hafızadır. Mustafa Hoş. Sayfa 300. Komşulara sıfır soruna rakip mi, tamamlayıcı mı? Mavi vatan kavramı komşularda sıfır sorun, yani KSS politikasıyla yaklaşık aynı dönemde ortaya çıktı. Seküler ulusalcı cenahtan uzun süredir çıkan tek kavramsallaştırma olarak da dikkat çekti. Belki Türkiye'de sahiplenenler dışında medya ve akademide yeterince tartışılmadı ama yurt dışında epey yakından takip ediliyor ve hakkında detaylı raporlar yazılıyor. İçeriğine bakıldığında mavi vatan kavramını ortaya atanların ne yazık ki derinlemesine bir analiz çerçevesi geliştiremedikleri, 1990'lardan bu yana ezberlediğimiz ulusalcı tezleri tekrar etmekle yetindikleri görülüyor. İyi tanımlanmamış bir emperyalizm karşıtlığı, Türkiye'nin bitmeyen tehdit algılaması, coğrafyanın kader olması gibi bilindik tezler dışında küresel siyasete ilişkin olarak Çin'in, Asya'nın yükselişi, ABD'nin gerilemesi gibi temalar hakim. Bu kavramı ortaya atanlar, küresel sistemin dönüşümü, bölgesel siyasete etkilerine dair zihin açıcı bir analiz sunup, bunun Türkiye'nin dış ve güvenlik politikası üzerine etkilerini tartışmak yerine 30 yıllık tezleri tekrar etmekle yetiniyorlar. Bu açıdan mavi vatan tezleri kavramsal olarak zamanında çok eleştirdiğimiz KSS politikasının temelini oluşturan stratejik derinlik çalışmasının gerisinde kalıyor. Teorik düzlemdeki bu karşılaştırmanın ötesine geçilip siyasete yansımasına bakıldığında ise ortaya ilginç bir durum çıkıyor. KSS ile mavi vatan günümüzde biri İslamcı diğeri ulusalcı iki rakip politika hattı olmaktan çıkıp birbirini tamamlayan, orta bir noktada buluşan iki yaklaşım haline gelmiş durumda. İslamcı, milliyetçi, ulusalcı ittifakı. Bilindiği gibi 2015'te Ergenekon ve Balyoz davalarında beraatler gelirken 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında AKP ilk kez tek başına hükümet kurma imkanını kaybetti. Bundan sonrasında AKP'nin MHP ile açıktan ittifak kurması, Vatan Partisi'nin buna destek olması ve özellikle 15 Temmuz'dan sonra Ergenekon ve Balyoz'dan hapse girmiş olanlara daha fazla alan açılması, Türkiye'de yeni bir siyasetin başlangıcını oluşturdu. AKP'nin demokratikleştirme yani ileri demokrasiye geçiş söylemini terk ederek milliyetçi bir söylem ve pratiğe yönelmesiyle ulusalcı kesimin İslamcılığı artık sorun etmemesi dengesi üzerine kurulu yeni bir düzen oluştu. Ulusalcı kesimin en azından bir kanadı 28 Şubat benzeri hamlelerin verdiği zararı görüp İslamcı kesimle ittifakı daha faydalı bulmuş olmalı. Türkiye siyasetindeki bu iki en güçlü akımın ittifakı kendi içinde kırılganlıklar, sineye çekmeler, zaman zaman dile getirilen şikayetler, kim kimden ne zaman kurtulacak türünden kuşkular barındırsa da iki tarafında işine geldiği için şu ana kadar devam etti. Devlet aklı üzerinde buluşan ve her iki kesimin de işine yaradığı sürece devam eden bu ittifakın dış politika anlayışı KSS ile Mavi Vatan'ın uzlaştığı ama genel olarak bir ileri savunma doktrinine dayalı yeni bir güvenlik politikasının uygulanmasıyla sonuçlandı. Türkiye, Şubat 2019'da yaptığı ve çeşitli boy ve işlevlerde 103 deniz Türkiye'nin savunmasının sınır ötesi alanlardan başlaması. Üçüncüsü bu stratejiyi uygulamaya yönelik bir askeri endüstriyel kompleksin geliştirilmesi. Türkiye'nin güvenliğinin korunabilmesi için sınır ötesi alanlarda asker bulundurma, askeri üsler kurma, askeri varlığı takviye etme bir süredir güvenlik politikasının merkezine oturmuş durumda. Örneğin Türkiye en büyük askeri üssünü Somali'de kurarken Kürdistan Bölgesel Yönetim Bölgesi'ndeki askeri varlığını arttırmaya, yeni üsler kurmaya devam ediyor. KKTC'ye silahlı İHA'ları yerleştiriyor. Suriye'de 4 bölgede asker tutuyor. Kendi yönetim anlayışını yerleştiriyor. 2019'daki Mavi Vatan tatbikatı, tabii Libya'da askeri imkanlarını kullanıp Hafter güçleriyle savaşın bir parçası oluyor. Türkiye'nin ancak bu şekilde güven içinde olacağını savunan görüş, hem stratejik derinlikte açık bir şekilde yer alır, hem de Mavi Vatan fikrini geliştirenlerde yaygın bir biçimde görülür. Davutoğlu'nun örneğin İstanbul'un savunması Bosna'dan, Erzurum Platosu'nun savunması Grozny'den başlar ifadesiyle şu an milliyetçi ulusalcı çevrelerinin dile getirdiği ve uyguladığı güvenlik doktrini neredeyse tam olarak örtüşmektedir. KSS temelde Türkiye'nin dış politikasındaki sorunların nedenini Kemalizmin aşırı ihtiyatlı olmasında görür ve bu noktada Mavi Vatan ve ileri savunma siyasetinden ayrılsa da misak-ı milliğinin daraltıcı etkisinden kurtulma, bölgesel nüfuz alanı sağlayarak güvenliğe ulaşma gibi noktalarda buluşabilmektedir. AKP 2000'li yıllarda yeni Osmanlıcı bir hamleyle kendi ideolojik çizgisinin izinde liberal isimlerin de desteğini alarak bölgesel bir nüfuz kurma siyaseti izlemeyi denedi. Doğu Akdeniz hattında Müslüman kardeşlerden oluşan iktidarlara dayanarak bölgesel liderlik hevesine kapıldı. Daha çok ideolojik ittifaklar ve yumuşak güç unsurlarıyla yürütülen bu proje o dönemde milliyetçi ve ulusalcı kesimlerin desteğini alamadı. Günümüzde ise AKP elinde fazla imkanı kalmayan bir iktidar olarak Türkiye'deki geleneksel devlet mekanizmasıyla kurduğu ittifak aracılığıyla sert askeri araçları kullanarak bölgesel liderliği sürdürmeye çalışıyor. Milliyetçi ve aracının katıldığı tarihinin en büyük deniz tatbikatının adını Mavi Vatan koyuyor Erdoğan. Büyük bir Mavi Vatan haritası önünde simgesel bir poz vererek Yunanistan'daki milliyetçileri havaya zıplatıyordu. İleri savunma doktrini. Bu yeni güvenlik anlayışı 3 temel unsura dayanıyor. Bunlardan ilki dış politikanın militarizasyonu, yani askeri güç kullanımının öne çıkması, diplomasinin bunun arkasından gelmesi. İkincisi Türkiye'nin savunmasının sınır ötesi alanlardan başlaması. Üçüncüsü bu stratejiyi uygulamaya yönelik bir askeri endüstriyel kompleksin geliştirilmesi. Türkiye'nin güvenliğinin korunabilmesi için sınır ötesi alanlarda asker bulundurma, askeri üsler kurma, askeri varlığı takviye etme bir süredir güvenlik politikasının merkezine oturmuş durumda. Örneğin Türkiye en büyük askeri üssünü Somali'de kurarken Kürdistan Bölgesel Yönetimi Bölgesi'ndeki askeri varlığını arttırmaya, yeni üsler kurmaya devam ediyor. KKTC'ye silahlı İHA'ları yerleştiriyor, Suriye'de 4 bölgede asker tutuyor, kendi yönetim anlayışını yerleştiriyor. 2019'daki Mavi Vatan tatbikatı tabii Libya'da askeri imkanlarını kullanıp Hafter güçleriyle savaşın bir parçası oluyor. Türkiye'nin ancak bu şekilde güven içinde olacağını savunan görüş, hem stratejik derinlikte açık bir şekilde yer alır, hem de Mavi Vatan fikrini geliştirenlerde yaygın bir biçimde görülür. Davutoğlu'nun örneğin İstanbul'un savunması Bosna'dan, Erzurum Platosu'nun savunması Grozny'den başlar ifadesiyle şu an milliyetçi ulusalcı çevrelerinin dile getirdiği ve uyguladığı güvenlik doktrini neredeyse tam olarak örtüşmektedir. KSS temelde Türkiye'nin dış politikasındaki sorunların nedenini Kemalizmin aşırı ihtiyatlı olmasında görür ve bu noktada Mavi Vatan ve ileri savunma siyasetinden ayrılsa da misak-ı milliğinin daraltıcı etkisinden kurtulma, bölgesel nüfuz alanı sağlayarak güvenliğe ulaşma gibi noktalarda buluşabilmektedir. AKP 2000'li yıllarda yeni Osmanlıcı bir hamleyle kendi ideolojik çizgisinin izinde liberal isimlerin de desteğini alarak bölgesel bir nüfuz kurma siyaseti izlemeyi denedi. Doğu Akdeniz hattında Müslüman kardeşlerden oluşan iktidarlara dayanarak bölgesel liderlik hevesine kapıldı. Daha çok ideolojik ittifaklar ve yumuşak güç unsurlarıyla yürütülen bu proje o dönemde milliyetçi ve ulusalcı kesimlerin desteğini alamadı. Günümüzde ise AKP elinde fazla imkanı kalmayan bir iktidar olarak Türkiye'deki geleneksel devlet mekanizmasıyla kurduğu ittifak aracılığıyla sert askeri araçları kullanarak bölgesel liderliği sürdürmeye çalışıyor. Milliyetçi ve ulusalcı çevreler ise dış ve güvenlik politikasını Erdoğan üzerinden yürütmenin sağladığı avantajları kullanmayı, bu ittifakın getirdiği güçten faydalanmayı tercih ediyor. Bir türlü Erdoğan'a Mısır ve Esad yönetimiyle diplomatik ilişkileri başlatmayı dayatamasa da Kürt sorununda işbirliği, Suriye'ye yönelik operasyonlar, riskli Libya angajmanı, askeri üsler, tam gaz giden silahlanma, radikal İslamcıların devşirilerek TSK'nın kayıplarının azaltılması gibi alanlarda istediklerini alabiliyorlar ya da ortaklaşabiliyorlar. Yine Erdoğan'ın varlığı, Batı ve ABD tarafından tolere edilmeyecek bir milliyetçi ulusalcı cephenin kabulünü kolaylaştırıyor. Erdoğan iktidarı bu noktada bir tür arayüz işlevi görebiliyor. Mavi Vatan defansif, savunmacı bir pozisyon mu? Mavi Vatan'da diğer askeri operasyonlar hep bir savunma pozisyonundan başladı. Mavi Vatan'da İspanya'nın Seville Üniversitesi'nde bir profesörün hazırladığı bir haritada Yunanistan'ın tezlerine yer verilmesi, AB'nin bunu desteklediğini söylenmesi, Türkiye'nin daha agresif bir tutuma geçmesinin nedeni olarak gösterildi. Hatta bu harita Cihat Yaycı ve birçok isim tarafından denizdeki Sevr olarak tanımlandı. Aslında genel olarak Türkiye'nin bütün savunma stratejisi geçmişten tanıdık, 1990'larda tekrar gündeme gelen dört tarafı düşmanla çevrili, yalnız ve tehdit altında bir ülke önermesi üzerine oturuyor. Bu kendi içinde çelişkiler taşıyan bir söylem aynı zamanda. Hem çok güçlüyüz, Yunanistan'ı havada karada yeneriz ama tehdit altındayız. ABD çöküşte ama Orta Doğu'da sınırları yeniden çizecek. ABD Orta Doğu'da başarısız oldu, çekiliyor ama Kürt devleti kuracak ve Suriye'den denize çıkaracak. Dış politikada sürekli dostluk düşmanlık yoktur ama bütün batılı ülkeler Türkiye'ye hep düşmandır gibi. O yüzden savunma tehdit altında olma söylemi ile yayılmacılık arasındaki çizgi çok incedir. Genellikle ikisi bir arada bulunur. Başta Libya olmak üzere Doğu Akdeniz çok sayıda aktörün varlık göstermeye çalıştığı, büyük güçler ve ona eşlik eden, geçmişte pek rastlamadığımız Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi küçük ülkeler, Mısır ve Türkiye gibi küçük ve orta büyüklükteki aktörlerin, AB'nin uzun bir süreden sonra Rusya'nın, ABD, AB, hatta Güney Koreli enerji şirketlerinin boy gösterdiği, çekiştiği bir coğrafyaya dönüştü. Türkiye bu mücadeleyi başlatan taraf değil ama burada merkezi bir yere sahip oldu. Hiçbir ülke Türkiye kadar angaje olmadı, askeri gücünü bu kadar kullanmadı. Deniz yetki alanları konusu bu çekişmenin bir parçasını oluşturuyor ve bu konu temelde AKP ve şu anki denizci amirallerin dünya görüşünün ötesinde boyutlar taşıyor. Sonuçta Türkiye'de yaşayan ve yaşayacak kuşakların geleceğini ilgilendiren deniz alanlarına ilişkin haklarının korunması yönündeki çabalara itiraz etmek anlamlı değil. Ama burada uluslararası hukuktan kaynaklanan hakların diplomatik mecralarda savunulması ile güvenlik kaygısıyla deniz aşırı ve sınır ötesi askeri operasyonlar arasındaki ayrıma dikkat çekmek gerekiyor. Şu anki tabloda Türkiye hala bölgedeki en güçlü askeri üstünlüğe sahip ülke. Nüfus, deneyim, ayrılan kaynaklar, savunma sanayi açısından onunla baş edebilecek başka bir aktör yok. Ve bu üstünlüğünü şimdilik sonuna kadar kullanıp hedeflerinin çoğuna ulaşabildi. Ne var ki şu anda tıpkı KSS politikasının gayet başarılı göründüğü 2009-2010 dönemecinde de bulunuyor olabiliriz. Her siyasi tercihin, her bölgesel kazanımın getirdiği maliyetler var. Askeri gücün bu denli yoğun bir şekilde kullanılmasının şimdiden yarattığı bölgesel sorun ve ciddi riskler, bölge ülkelerindeki Türkiye karşıtlığının güçlenmesi ve benzeri örneklerde olduğu kendisini göstermeye başladı. Bunların sonuçlarını ileride daha çok göreceğiz. Metastaz yapmış bir sarmal. AKP içinden darbe tartışmalarının yeniden hortlatıldığı bir döneme denk geldi Mavi Vatan tartışmaları. 30 Ağustos 2020 Yüksek Askeri Şura öncesi bir şeyler oluyordu. 2019'da bir şeyler olmuştu. Yaş kararları sonrası 5 general istifa etti. Yaş öncesi Özel Kuvvetler Komutanı olan Tüm General Ahmet Ercan Çorbacı, Tuğ General Recep Özdemir, Tuğ General Ertuğrul Sağlam, Tuğ General Uğur Bülent Acarbay ve Tuğ General Ömer Faruk Bozdemir peş peşe görevlerinden istifa ettiler. İstifaların perde arkasında liyakatsız atama ve görevlendirmeler vardı. İstifalarla ilgili tarafsız haber ajansının sorularını yanıtlayan emekli kurmay albay Ali Türkşen, liyakatin tamamen ortadan kalktığını ve terfilerin tamamının siyasi olarak yapıldığını gördükleri için istifa etmişlerdir. Bu çocuklar çok sıkıntılı bölgede canla başla şehit vererek görevlerini yapıyorlar. Bu manzarayı görerek görev yapmak istememişlerdir. Çok büyük günah. Süresi dolmadan emekli edildiler. Karacılar birbirlerini çok seviyorlar. Bundan sonra böyle bir günahın içinde olmak istemediler. Güvenlik uzmanı Metin Gürcan ise TSK'da 5 general istifa etti. 4'ü Suriye'de faaliyet gösteren birimlere yeni atanmış subaylar. Bu yalnızca silahlı kuvvetlerde suların durulmadığını ve AKAR'a karşı bir direnç olduğunu göstermiyor. Aynı zamanda Suriye, Türk generaller arasında kariyer bitirici ve boş olanın doldurulduğu bir yer olarak görülüyor diyordu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar istifaları, emeklilik doğal bir haktır. TSK'da görev asla durmaz, vazife sancağı devamlı ileri gider diye değerlendiriyordu. Başına çuval geçirilmiş, Ergenekon balyoz kafes gibi kumpaslarla darmadağın edilmiş, kozmik odasına girilmiş bir Türk Silahlı Kuvvetleri vardı ve son olarak 15 Temmuz darbe girişimiyle iyice hırpalanmış Türk Silahlı Kuvvetleri güç savaşlarının yaşandığı bir yerdi. O güç savaşlarında kimin ne olacağı asla belli olmuyordu. Mesela 15 Temmuz kahramanı denilen Zekai Aksakal kızağa çekiliyordu. Yine Tayyip Erdoğan'ın Muharrem İnce'nin apoletlerini sökeceğim dediği, zaman göğsünü siper ettiği İsmail Metin Temel kızağa çekiliyordu. Neler oluyordu? İki isim neler olduğuna dair ipucu veriyordu. Oda TV'den Barış Terkoğlu ve Müyesser Yıldız ordu içindeki güç savaşını analiz eden yazılar yazdılar. Barış Terkoğlu sahiden reisin bir bildiği var mı başlıklı yazısında kesin olan bir şey var. Orgeneral olduktan sonra daha yukarıya doğru gidişi tartışılan Temel'i, Akar'ın ve Güler'in durdurmaya karar vermiş olması, iki isim TSK'nın geleceğinde Temel'in var olmasına izin vermiyor diyordu ve ekliyordu. Hulusi Akar'ın özgeçmişiyle Metin Temel'inkini yan yana koyun. Akar'ın 1998-2000 arasında çalışmaların azaldığı Tunceli dönemini saymazsak yaşamı çoğunlukla batıda geçiyor. Ordu komutanlığı dahi yapmadan genelkurmay başkanı oluyor. Yazmıştım, kuşkusuz bu başarıyı kumpas davalarına borçluyuz. Temel'in özgeçmişinde ise Güneydoğu'nun sıcak bölgelerinden Afrin'e uzanan ve nihayetinde 2. Ordu Komutanlığı'na varan bir tablo var. Özetle Temel Akar'dan daha çok postal eskitmiş görünüyor. FETÖ karşıtı denilen Temel, 15 Temmuz'un ardından yaşanan tasfiyeler olmasa muhtemelen ordu komutanı yapılmayacaktı. Bir asker arkadaşı, arazideki askerler olayların içinde güçlenirler. Bir süre sonra üstleriyle yetki krizi yaşarlar diyor. Temel'in de son örnekte görüldüğü gibi Hulusi Akar ve Yaşar Güler ile çatışmasına yapılan geleneksel yorum bu. Ortak görüş ise Temel'in aslarıyla arasının iyi olduğu bilgisi. Sosyal medyada erler gece koğuşta üstlerini örten komutan profili çiziyor. Kesin olan bir şey var. Orgeneral olduktan sonra daha yukarıya doğru gidişi tartışılan Temel'i, Akar'ın ve Güler'in durdurmaya karar vermiş olması. İki isim TSK'nın geleceğinde Temel'in var olmasına izin vermiyor. Müyesser Yıldız'la İsmail Metin ve Zekai Aksakal'ın neden kızağa çekildiğini sorguluyordu. Müyesser Yıldız'ın Oda TV'deki "Ya o ya ben" yazısına bakalım. TSK'da Erdoğan'a en yakın isimlerden birisi, ayrıca Suriye'deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının kahramanı olarak bilinen 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel'in tam da Menbiç'e yapılacağı söylenen harekattan önce kızak bir göreve çekilmesi kelimenin tam anlamıyla şok etkisi yarattı. Bilindiği gibi Temel 24 Haziran seçimlerinden önce Malatya'daki iftar yemeğinde Erdoğan'ın CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce aleyhindeki sözlerini alkışladığı için siyasi tartışmaların odağına oturmuştu. İnce onun apoletlerini sökeceğim deyince Erdoğan şu karşılığı vermişti. Metin Temel Paşa'mızla çok yakın bir hukukumuz var. Muharrem İnce bu millet sana onun apoletlerini sökecek fırsatı vermez. Seni sandığa gömer. İddialardan biri şu, İsmail Metin Temel 15 Temmuz'dan sonra Genelkurmay karargahına gittiğinde bağırıp çağırmış, dahası Yaşar Güler'in odasının önünde darbe gecesi Akıncı'da olan herkes şüphelidir demiş. Akar ve Güler de bunu not etmiş. 31. Ayrımın sonu. Sayfa 309.